Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insâne lefî husr illellezîne âmenû ve'amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Gençlik çağı oldukça hassas ve tatlı ama aynı zamanda çok çalkantılıdır. Çünkü bu dönemde insanın kişiliği şekillenir ve içinde birçok çelişkili özellikler gelişmeye başlar. Bir yandan genç insanda aşk ve ümit goncaları filizlenirken, öbür yandan şehvetin fırtınalı heyecanları ve türlü düşünceler dört bir yandan genç insana saldırır. Gençlik enerjisi fevkalade büyüktür ve isyan etmesini önlemek için hidayet edici ve gözetleyici bir güç ihtiyaç duyar. Hani büyük seller büyük barajlarla kontrol altına alındığı ve belli bir mecraya yöneltildiği takdirde devasa elektrik üreten türbinleri çalıştırdığı ve ülkeyi aydınlatarak toprakları suladığı ve yemyeşil hale getirdiği gibi gençlerin içindeki saklı olan bu büyük güç de toplumları aydın ve imarlı hale getirebilir. Bugünkü sohbetimizde gençlerin başkalarını örnek almalarından söz etmek istiyoruz. Başkalarını örnek almak, örnek alınan somut bir modeli söz, amel ve davranışlarında izlemektir. Gerçi bu konu az çok insan yaşamının her evresinde gündemdedir. Ancak çocukluk ve gençlik çağında daha fazla söz konusudur. Bu iki evre arasındaki fark ise çocukluk çağında üstün bir kişiyi izlemenin genellikle bilinçsizce ve taklit şeklinde yapılır. Fakat gençlik çağında yüzeysel de olsa daha bilinçli ve bir dizi değersel yaklaşımlara dayalı duyguların etkisi altında gerçekleşir. İnsan kişiliğinin şekillendiği dönemin en önemli evresi olan gençlik çağında insani erdemlerin gelişme hızı daha fazladır. Çünkü bu evrede insan topluma katılma eşiğindedir ve bu yüzden sürekli kişiliğini başkalarına kıyasla daha çok toplumun ve hatta tüm kesimlerin gözüne girecek şekilde geliştirmeye ve başkalarının ilgi duyduğu sıfatlara ve faziletlere bürünmeye çalışır. Genç insan bu hedefine ulaşmak için genellikle etkili araç ve yöntemlerin peşindedir ve bu alanda genç insan için en önemli konu kemale erme sürecini başarıyla tamamlayabileceği ve halkın gözünde daha makbul olmayı sağlayan ve örnek alabileceği bir model bulmaktır. Genç insanı irşad etmek ve hidayete erdirmek başkasını örnek almanın en önemli tesirlerinden biridir. Birçok durumda ve zaruri ve kader belirleyici konularda gençler yeterli bilim ve deneyimden yoksun oldukları için o konuları pek kolay kavrayamaz. Fakat uygun bir modeli, o modelin icraatına bakarak tespit ettiğinde hangi işi, hangi şartlarda ve hangi yöntemlerle yapması gerektiğini öğrenir. Gerçekte modellerin insanlara yol göstermek konusunda pusulanan insana yolu ve yönü göstermesi gibidir ve ona bilmediklerini ve elzemleri göstererek öğretir. Genç insanın düşünceleri bulduğu modelle düzene girer ve bir bütün haline gelir ve ona yeteneklerini ve zihinsel gücünü peşinde olduğu hedeflerin ve erdemlerin doğrultusunda organize etmesini ve heba olmasını önlemesini öğretir. Genç insan izlediği modelin çabaları ve yapıcı icraatı izleyerek kendisini beyhude işlerden sakınabileceğini ve güncel yaşamın uğraşılarına batmak yerine daha fazla çaba ve emekle yüce ve değerli bir yaşama kavuşabileceğini ve gelecekte bireysel yaşamında başarılı olmanın yanı sıra toplum içinde yararlı ve etkili bir üye olabileceğini öğrenir. Gerçekte her genç insan sosyal yaşamında ve başkaları ile ilişkilerinde kendini kendisince ideal olan birine benzetmeye çalışır. Bu özellik her insanın içinde saklı olan fıtri bir durumdur ve özellikle gençlik çağında filizlenir. Çünkü insan yapısı sürekli dış etkenlerden etkilenecek biçimdedir. Bu etkilenme durumu zati ve fıtri bir durumdur ve her insanın özüne ve yapısına dayanır ve hiçbir insan bu fıtri özellikten yoksun değildir. Bu yüzden %100 hiçbir şeyden etkilenmeyen ve hiçbir şey onu etkilemeyen bir insanı bulmak neredeyse imkansızdır. Çünkü her insan hangi şartlar altında yaşarsa yaşasın, bir dizi dış etkenlerle irtibat halindedir ve ister istemez onun cismini ve ruhunu etkiler. Her insanın başkasını örnek alma durumu aile ortamında başlar ve ardından okulda ve toplumda devam eder ve gençlik çağında doruk noktasına ulaşır. Dolayısıyla genç insan fıtri açıdan başkasını örnek almaya açıktır ve bu özellik onun zatında var olan bir özelliktir ve buna göre de sürekli kafasında hayal ettiği kahramanın peşindedir. Ancak bu süreçte önemli olan nokta örnek alınacak modeli bilinçli bir şekilde seçmektir. Yeni genç insanın örnek alacağı model onun dünya ahiret onurlu olmasına vesile olmalıdır. Yoksa onu bedbaht edecek bir model asla seçilmemelidir. İslam dini gençlerin bu fıtri talebini gözetlemiş ve onları seçkin ve şayeste modeller tanıtmış ve onlardan düşüncelerini ve amellerini tanıttığı modellere uygun hale getirmelerini tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim bu tür modellerde usve-i hasene şeklinde söz eder. Üsve-i hasene, yaşamın tüm alanlarında ister bireysel ister sosyal iyi ve uygun model demektir. Yüce Allah, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliğini usve-i hasene olarak tanıtırken Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi ve siyerini ve davranışlarını izlemek genç insanı Allah-u Teala katına yaklaştırır ve her türlü fiziki ve ahlaki sapkınlıktan korur. İmam Ali aleyhisselam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi ve siyerini izleme konusunda Nehcül Belaga'da söz etmiş ve gençleri o hazreti izlemeye çağırırken şöyle buyurmuştur. Peygamberinizin siyerini izleyin çünkü hidayete ermek için en iyi kılavuzdur. Davranışlarınızı peygamberin davranışı ile uyumlu hale getirin çünkü en hidayete erdirici sünnettir. İmam Ali aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Senin için İslam peygamberinin yaşamını izlemen ve itaat etmen yeterlidir. Çünkü dünyanın kötülüklerini ve kusurlarını tanımak ve rezilliklerini ve çirkinliklerini öğrenmek için en iyi kılavuzdur. İslam peygamberinin kişiliği tarih boyunca beşer için canlı ve ebedi olmuştur. Bugün yine o hazret usve-i hasene olarak zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde güneş gibi parlamaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliği asla belli bir zaman dilimiyle sınırlı olmamış ve olmayacaktır ve her daim canlı ve dinamik ve ebedi bir hakikattir. Ve her kuşak için onların yaşam gerçeklerine göre tecelli eder. İslam peygamberinin bireysel ve sosyal yaşamın tüm boyutlarında siyeri ve davranışı, hak ve hakikat yolunu izleyenlerin yolunu aydınlatır. O Hazretin varlığı, fazilet ve iyilik dolu engin bir okyanus misalidir ve her insan kendi yeteneğine ve gücüne göre bu ilahi erdem pınarından nasibini alması gerekir. İyi bir örneği tanıtmak, genç kuşağın talim ve terbiyesinde özel önemi vardır ve talim ve terbiye uzmanları da bu konuya vurgu yapmaktadır. Bu yüzden öğretmenler ve hocalar İslam öğretilerine dayanarak uygun modelleri tespit etmeleri ve gençlere tanıtmaları gerekir. Bu modeller Kur'an-ı Kerim ve İslami hadislerde açıkça belirtilmiştir. Günümüzde Batı'nın artan kültürel saldırıları ve uygunsuz modelleri sunmaları devam ettiği bir sırada, Kur'an-ı Kerim ve İslam'a göre en uygun modelleri seçmek ve genç kuşaklara hakiki modelleri tanıtmak kaçınılmazdır. Böylece gençler de uygun modelleri izleyerek yaşamlarında doğru yolda ilerleyebilir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam gençlere model tanıtma konusunda şöyle buyuruyor. Genç kuşağınızla ilgilenin. Ve muhalifler sizden önce harekete geçmeden ve onların zamirine yanlış sözleri sokmadan ve sapmalarına sebebiyet vermeden önce onlara İslami marifi öğretin. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleri ile ilgili hadisleri sizlere paylaşmak üzere hazırladık. Her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Mücadele Suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verenleri derecelerle yükseltsin. Yüce Allah bu ayette bilim ve ilim sahiplerini tüm mahluklara tercih ediyor. Bu ayette başka Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ve İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti fertlerinden gelen rivayetlerde alimlerin faziletlerinden söz ediliyor. Geçen bölümde alimlerle ilgili hadisleri ele almıştık. Bugünkü sohbetimizde yeni bu konu ile ilgili hadislere devam edeceğiz. Kuşkusuz bilginlerin Yüce Allah nezdinde konumu başka insanlar gibi değildir. İnsan ne kadar ilmi fazla olursa Allah katında şanı ve mevkii o kadar yüksek olur. Rivayetlere göre ulemanın üstünlüğü ile ilgili Mücadele suresinin 11. ayeti nazil olduktan sonra Allah Resulü'nün değerli sahabesi Ebu Zer Peygamber Efendimiz'den bu bağlamda soru sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer! İlim öğrenmek isteyenleri Allah, melekler ve peygamberler sever. Bilim kapılarından bir kapıyı açmak üzere evinden çıkan kimse için Yüce Allah onun attığı her adım için Bedir şehitlerinin sevabı kadar sevap yazar. O zaman bilimi sevenlere cennet vacip olur ve Allah sabah akşam ondan razı olur. Tüm bu faziletler Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti içindir. İslam dininin taliminde alim ve bilge insanın konumu o kadar yüksek ve yücedir ki sadece enbiya ve evliyalar alimlerden daha üstündür. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer biri bilim öğrenirken ölüm anı gelirse onun da peygamberler arasında sadece bir derece mesafe vardır. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim kültüründe alim ve bilge insandan maksat sadece kafasını türlü bilgilerle dolduran insanlar değildir. İdrak gücü ve basiret bağlamında yüksek mertebeleri eren ve düşünceleri ve amelleri hak ve maneviyata uygun olan insanlardır. Bu insanlar ilahi ayetlerin hazineleridir ve Yüce Allah katında da yüksek dereceleri ve büyük mükafatları söz konusudur. Asr-ı Saadet'in büyük sahabe ve muhaddislerinden Cabir bin Abdullah Ensari'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlattığı nakledilir. Alim ilahi kelamda düşüncesinden yararlanan ve Allah'a itaat etmekte örnek olan ve Allah'ın hoşnutsuzluğuna yol açan amellerden kaçınan kimsedir. Yüce Allah bilginleri beşeri toplumun tüm kesimlerinden daha üstün ve daha yüce olarak tanıtmış ve onları toplumun tüm sınıflarının üstüne yerleştirmiş ve onlara özel imtiyazlar tanımıştır. Nitekim Zümer suresinin 9. ayetinde bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı beyan edilmiştir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de alimin sırf ibadet eden insanlara göre üstünlüğünü şöyle beyan etmiştir. Alimin abide üstünlüğü, güneşin yıldızlara göre üstünlüğü ve abidin abid olmayanlara göre üstünlüğü, ayın yıldızlara göre üstünlüğü gibidir. Onun yaptığı ibadet, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğuna göre insanın yaratılışını gayesidir. Ancak ibadetin ruhu marifet olduğundan alimin abide fevkalade üstünlüğü vardır. Alimin abide üstünlüğü sırrı alimin ilim nurundan yararlanmasından başka abidin sadece kendini düşünmesi ve alimin başkalarını düşünmesidir. Abid sadece kendini kurtarmayı düşünür, oysa alim İnsanların elini tutmayı ve onları da kurtarmayı düşünür. İslam peygamberi bu noktayı çok güzel bir şekilde şöyle beyan etmiştir. Muhammed'in canı onun elinde olana and olsun, şeytan için bir alimin bir anlık varlığı bin abidden daha beterdir. Çünkü abid sadece kendini düşünür, oysa alim başkalarını düşünmektedir.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste de şöyle buyuruyor. Alimin abide üstünlüğünün sebebi şu ki, şeytan halk arasına bir bid'at oluşturur ve alim bunu fark eder ve insanları ondan men eder. Oysa abid sadece kendi ibadetiyle uğraşır ve bid'atlerle ilgilenmez ve tanımaz. Bir üstada veya hocaya karşı saygılı olmak ahlaki fazilettir. Bir alim veya bilgin tüm ilmi dereceleri ile tedris konumuna oturduğunda, biliminin değerinden başka öğretmenlik ve hocalık şanı da takdire şayandır ve saygı gerektirir. Gerçekte talim ve tedris konumunda olan herkes saygıyı hak etmiştir. Bundan başka bilginler insanların halini düşünerek ve onların saadete ermeleri için çaba harcayarak kıyamet gününde başkalarına şifaette bulunma tevfikine nail olur. Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Alim ve abid kıyamet gününde mahşur olduktan abide şöyle denir. Cennete gir ve ibadetlerin yüzünden cennetin nimetlerinden yararlan. Fakat alime şöyle denir. Burada dur ve kimi istersen şifaat et. Senin şifaette bulunduğun herkes için şifaatin kabul edilecektir. Ve işte böylece alim peygamberlerin konumuna yerleşir. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberi yaşamından bazı bölümleri ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde Hazreti Hatice Mekke'de tanınmış bir kadın olan Nefise adında bir arkadaşının yardımıyla Muhammed'e izdivaç önerisini ilettiğini, Nefise öneriyi o Hazret'e götürdüğünü ve onu Hatice ile evlenmeye teşvik ettiğini anlattık. Nefise genç Muhammed'e Hatice'nin faziletlerini ve iyi sıfatlarını anlattı. Muhammed de biraz düşündükten sonra Hatice'nin Mekke'nin zengin ve onurlu kadını olduğunu, acaba kendisi gibi yoksul bir insanla evlenir mi sorusunu gündeme getirdi. Nefise ise bu işi ona bırakmasına söyledi ve ardından Hatice'nin yanına giderek ikisinin görüşmesi için zemini hazırladı ve sonuçta bu izdivaç gerçekleşti.
Birkaç gün sonra Muhammed Nefise ile birlikte Hatice'nin evine gitti. Bu görüşme evlenmelerinin ilk adımıydı. Muhammed her zamanki gibi sakin ve ağırbaşlı ve başı öne eğikti. O kader belirleyici anlarda her iki taraf karşı tarafın sözlerini duymak istiyordu. Hatice söze şöyle başladı. Ey Muhammed! Araplar arasında soy ve hanedan bakımından hiç kimse senden daha üstün değil. Sen de bilirsin benim birçok talibim var
Ama ben senin hakkında bazı şeyler duydum. Bizzat senin kerametlerini, ahlakını ve huylarını bilirim. Bu yüzden senin dürüst, emanettar ve iyi bir insan olman sebebiyle senin eşin olmak istiyorum. Benim sadakatime güvenebilirsin çünkü ben de senin sadakatine güveniyorum.
Muhammed için bu konuda büyükleriyle istişare etmek büyük önem arz ediyordu. Çünkü o hazret her zaman büyüklerine karşı edep ilkelerine uyan biriydi. Bu yüzden Hatice'ye şu cevabı verdi. Bu konuda amcalarımla istişarede bulunmam gerekir. Genç Muhammed amcalarıyla istişarede bulunup onların onayını aldıktan sonra iki hanedanın katılacağı bir oturum kararlaştırıldı.
O gün Hatice'nin evinde ve iki hanedanının önde gelen büyüklerinin katılımıyla muhteşem bir meclis kuruldu. Söze Ebu Talib başladı. Ebu Talib Allah'a hamd ettikten sonra yeğeni hakkında şöyle konuştu. Yeğenim Muhammed bin Abdullah Kureyş'te hangi erkekle mukayese edilirse edilsin ondan üstündür. Gerçi o mal ve servetten mahrumdur. Ama bilin ki servet dağılıp giden bir gölge gibidir. Fakat şeref ve iman kalıcıdır. Ebu Talib'in ardından Hatice'nin amcaoğlu Varaka bin Nevvel ayağa kalktı ve şöyle konuştu. Kureyş'te hiç kimse sizin faziletinizi ve şerefinizi inkar edemez. Ve biz de tüm kalbimizle sizinle birleşmek ve akraba olmak istiyoruz. Bu sözlerin ardından mihir belirlendi ve Muhammed ile Hatice arasında nikah kıyıldı. Ve bu iki büyük insan ailevi samimi bir ortamda evlendi.
Bu izdivacın ardından genç Muhammed amcası Ebu Talib'in evinden daha fazla imkan ve refahı olan Hatice'nin evine taşındı. Ancak bu durum o hazretin davranışını ve dürüstlüğünü ve sadakatini asla etkilemedi. Muhammed eskisi gibi sade yaşıyor, sade besleniyor ve mabudunu ibadet etmeyi sürdürüyordu. Muhammed ve Hatice'nin ortak yaşamı mükemmel bir yaşamın en mükemmel örneğiydi. Bu çift parlak yaşamları ve fevkalade ahlak ve davranışlarıyla bütün herkesi etkilemişti. Öte yandan gün geçtikçe Hatice, hayat arkadaşının şanı ve azametini daha iyi anlıyordu.
Hatice eşi Muhammed karşısında her zaman tevazulu, alçak gönüllü ve kendisini eşinin yarı ve yaveri biliyor ve ona yardım etmek için elinden geleni yapıyordu. Ancak evin dışında mağdurlara ve muhtaç insanlara yardım etmek Muhammed'in her zaman taşıdığı kaygıydı. Muhammed cahiliye çağındaki insanların putlara tapmasından derin üzüntü duyuyordu. Bu yüzden yavaş yavaş Mekke'nin fasık, gergin ve karmaşık ortamından uzaklaşmaya başladı. Gerçekte Muhammed yavaş yavaş beklediği büyük bir görev için hazırlanıyordu. Nitekim zaman ilerledikçe yüzünden iman ve basiret nuru daha da parlıyordu. Muhammed esaret zincirinden azap ve acı çeken bir insan gibi bu karanlık atmosfere tahammül edemiyordu. Nitekim dünya zulüm ve fesada battıkça o da mevcut kötü durumdan kurtuluş için daha da hazırlıklı hale geliyordu.
Muhammed artık 40'ına ayak basmış yetişkin bir insandı ama buna rağmen çocukluk çağından beri taşıdığı doğa sevgisi onu kentin gürültüsünden uzaklaştırıyor Edua'nın tertemiz kucağına götürüyordu. Muhammed bekleyen ve meraklı bakışları ile dipsiz gökyüzüne bakıyordu. Hira mağarası hala onun halvete çekildiği mekandı. Bazen günlerce bu mağarada yalnız kalıyordu. Bu tür durumlarda eşi Hatice, amcaoğlu Ali ile birlikte ona su ve erzak götürüyordu. Hatice eşinden günlerce uzak kalınca bu kez kendisi ve evlatlarının baba özleminden söz ediyordu. Şimdi Muhammed'in bakımını üstlendiği amcaoğlu Ali de o hazrete yönelik kalbi duygularını beyan ediyordu. Fakat Muhammed onlara şöyle diyordu. Evet, tüm bunları biliyorum. Siz de benim size olan sevgimi ve gönül bağımı bilirsiniz. Ama bugünlerde acayip bir şekilde sadece alemleri yaratan Rabbimi düşünmek ve onun sevgisinden başka gönlümde hiçbir sevgiye yer vermek istemiyorum.
Ve sonunda o acayip ve esrarengiz gece gelip çattı. Ay güçsüz ışığını Nur Dağı'nın üzerine ve çevresine saçıyordu. Mekke, dağlar, ovalar ve çevredeki çöller hepsi derin uykuya dalmıştı. Her tarafa ağır ve tuhaf bir sessizlik hakimdi. Sanki o karanlık gecede yer ve gök muazzam bir hadiseye gebeydi. Muhammed çoğu geceleri uyanık ve düşünerek geçiriyordu. Gece karanlığında dağların arasında hiçbir ses duyulmuyordu. Ancak o gecenin esrarengiz sessizliği önemli bir hadisenin habercisiydi.
O sır dolu anlarda birden gökte bilinmeyen bir nur belirledi ve parlamaya başladı. Muhammed'in bakış ufkunu aydınlattı. Muhammed vücudunda bir titreme hissetti. Birden karşısında muhteşem bir mahluku gördü. Muhammed onu rüyasında gördüğünü hatırladı. Fakat bu kez açıkça onu görebiliyordu. Yüzü hoş ve ihtişamlıydı. Muhammed gökte ne tarafa baktıysa onu ufukta gördü. O vahiy meleği Hazreti Cebrail'di. Hazreti Cebrail yaklaştı ve şöyle dedi. Ey Muhammed, oku. Muhammed, ben okuyamam dedi. Hazreti Cebrail bir kez daha oku dedi ve Muhammed aynı cevabı tekrarladı. Sonunda ve üç kez tekrarın ardından Hazreti Cebrail onu sıkıştırdı ve şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. O sırada vücudu semavi bir aşkla dolup taşan Muhammed melekuti sesle beraber okumaya başladı.
Bir kez daha o ruhu okşayan ses atmosferde yankılandı ve Muhammed'in gönlüne oturdu. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin ve ben onun meleği Cebrail'im. Ey yüce Rabbim, Muhammed ne duyuyordu? Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Hayır. Bu rüya olamazdı. Bu açıkça ve uyanıklık içinde açık bir olaydı. Evet, Allah'ın iradesi bir kez daha kulları ile konuşmaya vaki olmuş ve tüm kullar arasında Muhammed'i vahiy mesajını almaya layık görmüştü. Hani sürekli insanları sapkınlıktan kurtarmayı düşünen o Muhammed, şimdi kendini muazzam bir sorumlulukla karşı karşıya görüyordu. Yani insanları cahillikten ve karanlıktan kurtarması, saadet ve mutluluğa doğru hidayete erdirmesi gerekiyordu. Bu mesaj onun izlemesi gereken yolun ufkunu gösteriyor. Ağır ve zorlu bir görevin onu beklediğini ortaya koyuyordu. İçinde tuhaf bir duygu vardı. Vücudunu sert bir ısı sardı ve omuzları titremeye başladı. Yerinden kalkmak istedi ama buna gücü yetmedi. O sırada alnını yere koydu ve iradesiz bir şekilde ağlamaya başladı. Evet, o muhteşem anlarda Muhammed peygamber olarak mebus olmuştu.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
جامع عشق وإيمان مكان
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri olan cami hakkında hazırladığımız özel programın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Kur'an-ı Kerim insanlara açık bir şekilde vahdet emri veriyor. Camiler ise bu ilahi fermanın uygulanması için en iyi ve en kutsal mekanlardan biridir. Ancak namaz kılan insanların bu önemli hedefe ulaşmasına yardımcı olan etken cemaat imanının rolüdür. Buna göre bugünkü sohbetimizin ilk bölümünü camilerin cemaat imamlarının vahdeti sağlama yönündeki önemli rolünü ele alacağız ve ardından ikinci bölümde İran'ın ünlü Goherşad Camii'ni anlatmak istiyoruz sizlere.
Geçen bölümde camilere Müslümanların birlik ve beraberliği ve dayanışmasının en önemli tecelli ettiği mekan olduğunu anlattık ve ilahi hedeflere ulaşmak için vahdetin korunması şart olduğunu vurguladı. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 103. ayette insanları vahdete emrederken şöyle buyuruyor. Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Bu bağlamda cami bu ilahi fermanı uygulamak için en iyi ve en kutsal mekanlardan biridir.
Caminin hidayet, maneviyat, eğitim, talim ve terbiye ve tebliğ boyutu vardır. Ve daha da önemlisi cemaat imamı adında manevi bir lider tarafından yönetilmektedir. Camide namaz kılan insanların cemaat imamına uyması ve onunla irtibatı bir nevi organize kültür ve davranışın alıştırılmasıdır ve toplumun en üst düzey sosyal ve siyasi yapılarına kadar yayılabilir. Camide namaz kılan insanların cemaat namazı sırasında sesi cemaat imamından daha yüksek olmaması, imamdan daha önde durmaması veya namaz sırasında imamdan daha erken hareket etmemesi gibi durumlar, namaz kılmaya gelen insanlara toplumda birlik ve beraberliği korumak için benzer şekilde ümmetin imamı ve toplumun adil liderine karşı aynı şekilde davranmaları gerektiğini öğretir. Nitekim cemaat imamı, İslam'ı toplum liderinin bir örneği sayılır.
Kuşkusuz ümmetin gerçek imamı ve önderi olmak kolay bir iş değildir. Bu mevkiyi ancak kötülüklerden uzak duran, hayır amellerde öncülük eden ve yönetim gücüne sahip olan insanlar gelebilir. Yönetme ve liderlik yeteneğinin yanı sıra toplumun imamı, dünya hırsı, fikri durgunluğu ve şehvet düşkünlüğü gibi sıfatlardan arınmalı ve daha da önemlisi yaşamanın her alanında Allah'ı kendisine hazır ve hazır olarak görmeli. Cemaat imamının cemaatin üzerindeki nüfuzu ve etkisi namaz kılan insanların arasında vahdet ve birlikteliğin anahtar etkenlerinden biridir. Kuşkusuz insanların kalbine ve inançlarına nüfuz edebilen bir cemaat imamı başarılı bir lider sayılır. Aslında kalplere yönetmek, kalplere nüfuz edebilmek ve etkileyebilmektir. Öyle ki karşı taraf değişime uğrasın ve bu değişim ancak cemaat imamının kendisi ilkin değişime uğradığı takdirde mümkün olur. Halkçılık da insanların kalbini etkileyen bir başka önemli etkendir. Eğer bir lider tevazu ve ihlasla davranır ve halka hizmet eden bir eğilim sergilerse ve eğer insanlara hakikaten onların hayır ve maslahatını düşündüğünü anlatabilirse, o zaman insanların kalbine kolayca nüfuz edebilir ve insanlar da özgürce ve şevkle onu izlemeye teşvik etmiş olur.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde İran'ın kuzeydoğusuna Kutsal Meşhed kentine uzanıyor ve Goherşad Camii'ne giriyoruz.
Goherşad Camii, İran'ın en ünlü ve en önemli camilerinden biridir. Bu tarihi cami, İmam Rıza Aleyhisselam Külliyesi'nin güneyinde yer alır. Goherşad Camii, Timuriler döneminin ünlü mimarları Tuğla ve Giriş'ten inşa etti. Caminin inşa edilmesinde Gurkani Timur'un oğlu Şahruh'un eşi ve emir Kıyaset'ten ve Terhan'ın kızı Goherşad Ağa'nın büyük katkısı oldu. Goherşad Timuri döneminin ünlü kadınlarından biridir ve Gurkani hükümdardan saygı gören ve ülkenin yönetiminde kendisinin istişarelerine başvurulan bir şahsiyettir. Goherşad'ın adı caminin iki farklı noktasında yazılmıştır. Bu noktalardan biri Darusiyade Eyvanı'nın girişi ve diğeri de Şehzade Baysunkur Mirza'nın muarrak fayansla işlediği Maksure Eyvanı'ndaki kitabıdır. Goherşad'ın adı caminin inşa edilmesine vesile olan kişinin adı olarak tarihte kayda geçmiştir.
Goherşad Camii'nin avlusu hemen hemen kare şeklinde ve 2850 metrekaredir ve 4 eyvan, firuze renkli bir kubbe, 2 güzel minare ve 7 şebistandan ibarettir. Meşedin Goharşah Camii tarihi mazısı, mimari tarzı, sanat güzellikleri ve en önemlisi Şii Müslümanların 8. imamı Hazreti Rıza Aleyhisselam Külliyesi'nin yanında yer alması bakımından İran'ın en önemli camilerinden biri sayılır.
Goharşah Camii binanın dayanıklı ve İslam mimari özellikleri ve tasarım ve tarzındaki güzelliği ve benzemelerinde kullarından muarrak ve muarrak olmayan fayans işlemeler, kitabeler, mukarnez, alçı işlemeler ve diğer sanatsal benzemelere bakımından emsalsiz mimari şaheserlerinden biridir. Caminin tüm kapıları ve duvarları sülz, nus, nastalık, kufi ve benai hatları ile büyük hattatlarca yazılan ilahi isimler, Kur'an-ı Kerim ayetleri, hadis-i şerifler, ehl-i beyt fertlerine metheden şiirlerle kaplı.
Goharşah Camii'nin en önemli bölümlerinden biri, Maksure Eyvan'ın sonunda yer alan güzel bir mihraptır. Mihrap, İslami mekanlarda imam ve dini önderin cemaat namazı sırasında namaza durduğu mekana verilen addır. Mihrap genellikle kıbleye doğru ve camilerin güney kanadında inşa edilir. Mihrabın yapısı genellikle duvarın bir kısmının dikdörtgen şeklinde oyulması ve duvarın önündeki yerin bir kısmının çukur haline getirilmesiyle şekillenir. Goharşah Camii'nin mihrabı iki seçkin kitabe ile bezenmiştir. Kitabelerden biri mermer taştan ve diğeri ise muarrak fayanstan yapılmıştır. Mihrabın mermer taştan kitabesi üzerine "Aqimus salatu dulukul şems" ayeti yazılırken, yazıların üzerinde de çok ustaca bir şekilde bir başka ayet işlenmiştir. Mihrabın muarrak fayansla işlenen kitabesi ise Ayetül Kürsi'nin sülz hattı ile lacivert zeminde siyah renkle yazılmış şekildedir.
Goharşah Camii'nin mihrabının sağında İmam Zaman Aleyhisselam minberi yer alıyor. Bu minber oldukça yüksek ve eski bir minberdir. Minber Cami Hatibi'nin üzerinde çıktı ve halka hitaben hutbe okuduğu yerdir. Goharşah Camii için iki minberden söz ediliyor. Bunlardan biri Sahip Şah minberi adıyla ün yapan büyük bir minber ve diğeri de merhum Hac Mirza Askeri adıyla ün yapan minberdir. Bu minberin 8 basamağı vardır. Minberin ilk basamağında çevresi hatem işlemiyle bir şiirle süslenen bir kapı vardı. Halihazırda bu iki minberden hiçbir iz geride kalmamıştır. Ve bu iki minberin yerine şimdi İmam Zaman Aleyhisselam minberi adıyla ün yapan büyük bir minber var. 14 basamaktan oluşan bu minber hiçbir çivi kullanmadan ceviz ve armut ağacından yapılmıştır.
İmam Zaman Aleyhisselam minberi üzerinde 3 kitabe göze çarpıyor. İlk kitabe minberin sağında ve ikincisi minberin yapımcısının adının yer aldığı ilk basamağın önündedir. Bu kitabede Sultan Hasan bin Neccar Kirmani'nin ürünüdür yazıyor. Üçüncü kitabe Timuri döneminin kufi hattı ile yazılmıştır ve minberin basamaklarına açılan kapının çerçevesi üzerine yerleştirilmiştir. Bu kitabe muhtemelen bir duanın cümlelerini içeriyordu. Nitekim mihrabın Timuriler dönemine ait olduğunu belgesi de Timuriler döneminin kufi hattı ile yazılan şu kitabedir. Halihazırda bu minber demir parmaklıkların arasında korunuyor.
Goharşah Camii'nin avlusu bundan önce tuğla ile döşenmişti ancak daha sonraları taşla döşendi. Avlunun ortasında 12 x 12 metre ebatında bir yer vardır ki 1950 yılına kadar öylece duruyordu ve halk bu alana yaşlı kadın veya dul kadın camii adını vermişti. Bu alan aslında eskiden avlunun ortasında inşa edilen bir havuzdur. Bu havuz 1673 yılında yaşanan bir depremde yıkıldı ve içi doldurularak namaz kılma alanı olarak kullanılmaya başlandı. O dönemde camiye giren kanat suyu Batı eyvanından Goharşah Camii'ne girdiğinden bu eyvan su eyvanı olarak ün yapmıştır.
Yaşlı kadın cami alanı Goharşah Camii'nin avlusundan biraz daha yüksekte duruyordu ve etrafında taştan sütunlar bu alanı avlunun alanından ayırırdı. Sütunların arasında yağla çalışan lambaları asmak için demirden askı yapılmıştı. Bu alan ilkin ahşaptan sütunlarla çevrilmişti. Fakat camide yaşanan bir yangında ahşap sütunlar bundan 150 yıl önce yanıp kül oluyor. O dönemde zengin bir kadın yangında yanan ahşap sütunların yerine taştan sütunları yaptırıyor. Bundan sonra yaşlı kadın camii tabiri dilden dile dolaşmaya başladı. 1957 yılında bu alan abdest alma alanına dönüştürüldü.
Goharşah Camii, İmam Rıza Aleyhisselam Külliyesi'nin civarında yer alan en geniş ve en eski cami olarak daima cemaat namazı kılındığı yer olmuş ve olmaya da devam etmekte ve günün 24 saati açık olması itibariyle İslam dünyasının nadide camilerinden biri sayılır.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. İsfahan, İran'ın parlayan mücevheri, haklı olarak dünyanın yarısı ünvanını taşır. Bu rüya, şehrin tarihi sokaklarında ve eşsiz yapılarında yürümek, sıradan bir yolculuğun ötesinde görkemli bir geçmişe açılan bir penceredir. İran'ı keşfettin başka bir bölümüne de hoş geldiniz. Önceki bölümde İsfahan'ı ezgilerle tanışmıştık. Beyat-ı İsfahan'dan söz etmiş ve onun nasıl sevinçle hüzün arasında bu şehrin ruhuna bir köprü kurduğunu anlatmıştık. Bugün aynı yolculuğun devamında şehrin diline kulak veriyoruz. İsfahan'ın tarihini ve kimliğini anlatan ağız ve lehçeleri. İsfahan yalnızca kubbeler ve çinilerden ibaret değildir. Burası kadim ağızların cennetidir. İncelikte ses yapısı ve kelime zenginliğiyle İsfahan Farsçasından Hansar, Golpaygan, Meyme, Natanz, Erdestan ve Nain ağızlarına, Colfa'daki Ermeni seslerinden Feridun şehrin Gürcü anlatılarına ve Cubare mahallesinin eski hikayelerine kadar. Her kelime bir yaşam dünyasının izidir. Her cümle melodisi bu toprakların ortak hafızasından bir parçasıdır. Bu bölümde önce sokaklarda ve çarşılarda ağızların izini sürüyoruz. Ardından İsfahanlıların karakterine ulaşıyoruz. Düzen, titizlik, misafirperverlik ve zeka ile oynayan bir mizah anlayışı. Ve nihayet Kaşan'a doğru yola çıkıyoruz. Geleneksel gül suyu çıkarma ve halı yıkama törenlerinin arasında kültürün kokusunu duymuyoruz. Burası geleneğin hala yaşamın ritmiyle attığı yerdir. Hazırsanız İsfahan kitabının yeni bir sayfasını açıyoruz. Burada dil şehrin gizli haritasıdır ve her ağız keşfe çıkan bir yoldur. Ancak bu heyecan verici serüvene başlamadan evvel sizi iranradio.ir/tr web sitesi adresindeki web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. Herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından emin olabilirsiniz. İsfahan İran'ın parlayan mücevheri haklı olarak dünyanın yarısı adını almıştır. Tarihi sokaklarda yürümek ve eşsiz yapıtlarını izlemek sıradan bir yolculuğun ötesinde canlı ve görkemli bir geçmişe açılan bir penceredir. Ancak İsfahan'a ve çevresine yapılan yolculukta pek dile getirilmeyen cazibelerden biri bu bölgenin halklarının ağızları ile tanışmaktır. İşletilen çeşitlilik şehrin görsel zenginliğini tamamlayan bir unsurdur. Ağızlar yalnızca konuşma biçimi değildir. Kültürün parçalarıdır. Halkın yaşam dünyasının, tarihinin, inançlarının, gelenek ve göreneklerinin aynısıdır. Her ağzın koruması bir ülkenin de kimliğine daha da yaklaşmak demektir. İran ağızları eski sözcüklerin ve dil köklerinin bir hazinesidir. Dil bilgisi, sesler ve cümle ezgisi gibi dilin tüm katmanları bu ağızlarda canlıdır. Bununla birlikte günümüzde dek birçok yerel ağız unutulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Konuşanların sayısının azalması bu seslerin yavaş yavaş yok olacağına dair bir uyarıdır. İşte tam burada görevimiz başlıyor. Dinlemek, kaydetmek, aktarmak ta ki bu özgün sesler ortak hafızada yaşamaya devam etsin. İsfahan ağzı Farsçanın ağızlarından biridir. Bu ağız standart Farsçanın bir türüdür ve onunda ses, kelime ve zaman zaman morfolojik açıdan farklılıklar taşır. Bu farklar hem seslerin inceliklerinde hem de cümle ezgisinde duyulur. Taranan bir özelliği de vardır. S harfinin kelime sonuna eklemesiyle dir anlamındaki Farsça est kısaltılır. Örneğin iyidir anlamındaki hub est İsfahan ağzında hubes olur. Ayrıca diğer ağızlarda az kullanılan ya da unutulmuş kelimelere yer verir. Dil bilimcilerin gözünde İsfahan, İran'ın kadim ağızlar cennetidir. İsfahan parçasının yanı sıra Ermenice, Gürcüce, Arapça, Türkçe ve çeşitli yerel ağızlar bu bölgede yaygındır. Bugüne kadar bu yöreye ait bazı ağızlar ulusal somut olmayan miras listesine kaydedilmiştir. Saha gözlemleri Hansar ve köyleri, Golpaygan ve Vanşan, Meyme ve kasabalarından Viyu, Azan ve Vozan olmak üzere her birinin kendine özgü bir dilsel renge sahip olduğunu gösteriyor. Kaşan'da Ebu Zeyd Abadi gibi özgün ağızlar öne çıkar ve ilin doğu yarısında Natanz ve çevresinden Erdestan, Nain, Cerguye, Gez, Berhar ve Gomşeçe kadar belirgin yerel ağızlar duyulur. İsfahan'ın güneyinde yer alan Colfa Mahallesi hala Ermenice seslerle canlıdır. Ermenilerin yanı sıra Yahudi ve Zertuş toplulukları da ilin farklı bölgelerinde kendi dillerinde ve kendilerine özgü konuşma biçimleriyle iletişim kurarlar. Bu dil çeşitliliği İsfahan'ın kültürel kimliğinin bir parçasıdır ve bu kimliğin yaşaması için duyurmaya ve kullanılmaya ihtiyaç vardır. İsfahan'ın yerel kültürü bu toprakların tarihine dayanır ve tıpkı dünyanın diğer büyük şehirleri gibi coğrafyasından ve geçmişte yaşadığı iniş çıkışlardan etkilenmiştir. Bu halk, Mahmudi Afgan ve Timur gibi saldırganların istilalarına defalarca maruz kalmıştır. Ancak her seferinde kendi yerel kültüründen doğan bir yöntemle tehdidi fırsata çevirmeyi de başarmıştır. İsfahanlılar şehirlerine ve memleketlerine karşı büyük bir sevgi besler ve İsfahan'ın gelişimi için hiçbir çabadan kaçınmazlar. Çalışkanlık, doğru ekonomik yönetim ve geleceğe dönük bakış İsfahan'ın yerel kültürünün temel özelliklerindendir ve bu da şehrin sanayi alanında gelişmesini sağlamıştır. İsfahan'ın halkının yerel kültürü çok boyutludur. Ve etnik çeşitlilik ile dini farklılıklar bu kültürün zenginleşmesinde etkili olmuştur. İsfahan'ın çoğu sakini Müslüman ve Şii'dir. Ancak bu bölgede Yahudiler, Hristiyanlar ve Zertüşlüler gibi dini azınlıklarla uzun bir barış içinde yaşama geçmişi vardır. İsfahan'ın kültürü ve gelenekleri bu ilin gezilecek yerlerinden öte bir deneyimdir. Halkın günlük davranışlarında ve ilişkilerinde canlı biçimde yaşar. İsfahanlılar sanat sevgisi ve misafirperverlikleriyle tanınırlar ve bu özellikleri daha ilk karşılaşmada fark edilir. Samimi bir karşılama, sıcak sohbetler ve misafirin şehri huzurla terk etmesini sağlama çabası. İsfahan'da toplumsal ilişkiler, karşılıklı saygı ve sosyal düzen üzerine kuruludur. Selamlaşma ve dua ile başlayan iletişimden sıra gözetmeye, çevre temizliğinden, başkalarının haklarına saygıya kadar. Bu bölgenin insanlara geleneklerine bağlıdır ve ulusal ve dini törenlerde onları özenle ve gururla yerine getirirler. Bu gelenekler yalnızca bir gösteri değildir, toplumsal kimliğin ve nesiller arası bağın bir parçasıdır. Yabancı misafirlerin memnuniyetine dair değerlendirmelerde iki özellik öne çıkar. İsfahanlıların misafirperverliği ve nazik tutumu, Günlük alışverişlerde görülen nazik konuşma ve dürüstlük ziyaretçilere güven ve huzur hissi verir. Samimi bir bağ kurar. Şehir gece olduğunda farklı bir çevreyi de bürünür. Kaldırımlar ve meydanlar canlı kalır. Işık ve ezgi iç içe geçer. Turistler heyecanla İsfahan'ın gecesini izlemeye çıkar. Bu sıcak iletişim ve şehir yaşamının ritmi İsfahan halkının kültürel canlılığının ve ruhunun açık bir yansımasıdır. İsfahan'da düzen ve titizlik sadece bir alışkanlık değil, toplumsal yaşamın ritmini belirleyen bir ritimdir. Aile toplantılarından dini ve kentsel törenlere kadar her şey net bir planlama, hassas zamanlama ve rol paylaşımı ile yürütülür. Sanki her etkinlik önceden sahneye konuşmuş bir gösteri gibidir. Günlük etkileşimlerde de hiyerarşiye saygı göze çarpar. Büyüklerin öte oturması, misafirin önceliği ve konuşma ile ikramlarda konumlarına dikkat edilmesi. Ayrıca taarruf bu kültürde yalnızca sözlü bir nezaket değil, ilişkilere zarafetle yönlendiren bir saygı sistemidir. Nazikçe ikramda ısrar etmekten sıra vermeye ve ödeme konusunda öne çıkmaya kadar. İsfahanlıların sanatı saygı ile samimiyet arasındaki bu dengeyi kurabilmektir. Öyle bir görgü ki hem ağırbaşlık yaratır hem de sohbetin sıcaklığını da korur. İsfahanlıların yaşam tarzında ahlak ölçülü olmakla adeta düğümlenmiştir. Bir antropoloğun dediği gibi onların bakış açısına göre dünya ancak doğru ölçülürse doğru olur. Bu ahlaki yapımın temelini üç belirgin özellik oluşturur. Düzen, tertip ve görgü. Dağınıkla bu düzende yer yoktur. Evde, sokakta ve çarşıda temizlik ve kurallara göre yaşam göze çarpar. Misafir ise eski geleneklere uygun olarak evlerinde sultan gibi ağırlanır. Bu ölçülü olmak sanatta da olgunlaşmıştır. Mantık ve geometrik yapı içinde şekillenen bir yaratıcılık, Çinli işçiliğinden mimariye, minyatürden el sanatlarına kadar özgün biçimler ortaya koyar. Bu düzene bağlılık bazen dışarıdan katı görünebilir, ancak arkasında azim, çalışkanlık ve kararlılık yatar ki bu nitelikler sanat ve bilim alanında İran'a birçok parlak isim kazandırmıştır. Ve elbette mizah da bu kültürün temellerindendir. Alttan alta işleyen, zekice bir mizah ki ne bağırır ne incitir fakat zarafetle dinleyenin zekasını sınar ve sohbeti daha keyifli hale getirir. Farslar İsfahan ilinin en büyük etnik grubunu oluşturur ve ilin kuzeybatısı, batısı, güneybatısı ile oba bölgelerinde yaşamaktadırlar. Ancak Farsların yanı sıra bu ilde başka alt kültürler ve etnik gruplar da yaşamaktadır. Kaşgai aşireti, Semirom, Şehri Rıza, Dehakan, Şehristanlıların önemli bir bölümde dağınık şekilde yerleşmiştir. Ayrıca İsfahan, Şehinşehir ve Meyme gibi diğer şehristanlarda da daha küçük nüfuslarla yaşamaktadırlar. Kaşgai göçebeleri yaz mevsimine Semirom, Şehriza ve Dehagan şehristanlarında, kış mevsimine Fars ilinde geçirmektedirler. Resmi tahminlere göre Bahtiyariler İsfahan nüfusunun yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır. İlin yerli Bahtiyarlileri Feridunşehir, Daran, Çadegan, Buin, Minyandeşt ve Semirom şehristanlarında yaşamaktadır. Bununla birlikte bazı Bahtiyariler de Çarmahal ve Bahtiyari ile Huzistan illerinden İsfahan'a göç etmişlerdir ve çoğunlukta Baharistan, Şehinşehir ve Fulat şehirde ikamet etmektedirler. Ermeniler, Safiviler döneminde İsfahan, Fereyden ve Feridunşehir şehirlerine göç ettirildiler ve o zamandan bu yana bu ilde önemli bir rol üstlendiler. Günümüzde Ermenilerin çoğu Fereyden bölgesinde, özellikle Huygan Aliya köyünde, Feridunşehir'de de ve İsfahan şehrindeki Colfa isimli bölgede yaşamaktadırlar. Bu bölgede yer alan Vang Kilisesi adeta bir elmas gibi parlıyor ve İran'daki kiliselerin en gözde örneği olarak kabul ediliyor. Colfa Mahallesi'nde dünya gelenindeki uygulamalara paralel olarak Noel'in 12 günlük kutlama dönemi 25 Aralık tarihindeki Hazreti İsa'nın doğum günüyle başlar ve 6 Ocak gününe kadar devam eder. İsfahan'da Noel kutlamaları Van Katedrali'nde gerçekleştirilir ve bu dönemde Colfa süslenmiş çam ağaçlar ile özel bir atmosfer kazanır. Kürtler ise İsfahan, Golpaygan, Kaşan ve aynı zamanda Nain şehirlerinde yaşamaktadırlar. Aslen Kürdistan iline mensup olan bu topluluk 1. Pehlevi döneminde İsfahan ve Yezd illerine göç ettirilmiştir. Gürcüler de Ermeniler gibi 1. Şah Abbas döneminde Kafkasya'dan İsfahan iline göç ettirildiler. İlk olarak yeni inşa edilen Necefabad şehrine yerleştiler. Ancak Necefabad'ın iklimiyle uyumsuzluk ve başka nedenlerle Feriden ve Feridun şehre göç ettiler. Günümüzde Feridun şehirde Gürcü dili ve yazısı üretilmektedir. İsfahan'daki Yahudiler geçmişte Cuma Camisi civarında yer alan Cubare adlı mahallede yaşamaktaydılar. Bu mahalle eski kaynaklarda Yehudiye ve Darul Yehud gibi isimlerle anılmıştır. Cubare İsfahan'ın en eski mahallelerinden biri olmasının yanı sıra Derdeşt ve Golbahar bölgelere de Yahudi yerleşim alanlarıydı. Bu mahallelerde ibadet için 20'den fazla sinagog inşa edilmiştir. Bunlardan bazıları tarihi eser olarak tanınmakta ve hala aktiftir. Yahudiler müziğe, şiire ve halk ezgilerine büyük ilgi duyarken, tar, ney, flüt, tombek ve şarkı gibi alanlarda birçok sanatçı yetiştirerek ün kazanmışlardır. İsfahan Yahudileri İran'ın kültürel ve sanatsal mirasını ve Fars dilini koruma ve yaşatma konusunda büyük bir sevgiyle çaba göstermiş ve asırlar boyunca bu yolda emek vermişlerdir. Aynı zamanda kendilerine özgü bir dil ve lehçeye de sahip olmuşlardır. Bu dil Pehlevi Farsçası ile yerel halkın lehçelerinin karışımıdır ve zaman zaman İbranice ve diğer dillerden kelimeler de içeriyor. Bu şekilde İsfahan'ın Cubare mahallesinde konuşulan Cidi dili, Farsça'nın tatlı İsfahan lehçesi ile İbranice'nin birleşiminden oluşan özgün bir dil haline gelmiştir. Kaşan, İran'ın en eski ve en güzel şehirlerinden biri olarak yalnızca eşsiz mimarisi ve tarihiyle değil, aynı zamanda zengin kültürü ve kendine özgü gelenekleriyle de tanınır. Bu şehir, İsfahan ilinde turistler için her zaman özel bir cazibe merkezi olmuştur. Kaşan, sahip olduğu özgün bayramlar ve törenlerde İran kültürünün korunması ve yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Kaşanlılar, Nevruz ve Sede gibi görkemli ulusal ve tarihi bayramların yanı sıra birçok dini törene de sahiptir. Bu dini törenler özel bir coşku ve ruh ile gerçekleştirilir ve Kaşan halkı derin inançları ve güçlü bağlılıkları ile bu etkinliklere aktif olarak katılırlar. Golabgiri olan gül suyu çıkarma ve halı yıkama töreni Kaşan'ın geleneksel etkinliklerinden olarak her yıl çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekiyor. Gül suyu çıkarma töreni özellikle İran takvimine göre Ordubehesh yani Nisan ortalarından başlar ve Haziran ayının sonlarına kadar devam eder. Bu dönemde Kaşan ve çevresindeki köyler her yıl bahar mevsiminde birçok turistin uğrak yeri haline geliyor. Kaşan'da gerçekleştirilen gül suyu çıkarma töreni İran'ın en tanınmış yerel geleneklerinden biridir ve yaklaşık 1000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Gül İran'da özgü yerli bitkilerden biridir ve ilk kez Ahmenişiler döneminde Fars ilinde yetiştirilmeye başlanmıştır. Safeviler döneminde ise güle ve gül suyu çıkarma sürecine özel bir önem verilmiştir. Öyle ki gül suyu çıkarma cihazları İran'dan Türkiye, Suriye ve Bulgaristan'a ihraç edilmiştir. Kaşan'ın güneyinde yer alan Gamser kenti uygun iklime ve verimli toprağı sayesinde İran'da Muhammedi gül olarak bilinen ve gül suyu çıkartılan güllerin yetişmesi için ideal bir bölgedir. Bu güllerin ılıman bir bölgede yetişmesi nedeniyle gül suyu çıkarma işleminin en uygun zamanı İran takvimiyle Ordubehesh ayıdır ki bu dönemde çiçeklerin kokusu tüm bölgeyi sarar. Gamser en fazla gül suyu çıkarma atölyesine sahip olması ile İran'ın en iyi gül suyu üretim ve ihracat merkezlerinden biri olarak tanınmaktadır. Gül suyu çıkarma töreni Muhammedi gül özünün geleneksel yöntemlerle bakır kazanlarda ve su kullanılarak elde edilmesi sürecidir. Bu yöntemle elde edilen gül suyu ev kullanımı dışında ilaç ve gıda sanayilerinde uygun olarak da kullanılmaktadır. Bu tören izleyiciyi ilk anda binlerce güzel kokulu gülün seyrine götürüyor. Öyle güller ki onlardan saf ve kaliteli gül suyu elde edilir ve bu gül suyunun kokusu, tadı ve havası adeta cenneti andırır. Geçmişte Kaşan'da gül suyu çıkarma töreni özel bir tören ile gerçekleştirildi ve dini gelenekler bu törenin oluşumunda önemli rol oynardı. Gül suyu çıkarma süreci neşe ve coşku içinde yapılırdı. Toplanan güzel ve hoş kokulu güller, şarkılar eşliğinde ve davul sesleriyle gül suyu atölyelerine gönderilirdi. Gül suyu üreticileri gülleri bakır kazanlara aktarmadan önce onları nehir kenarına götürür, dua eder ve salavat getirirlerdi. Bu aşamada toplanan güller gül suyu çıkarma atölyelerindeki bakır kazanlara aktarılır ve ocak üzerine konulur. Güller kaynadıktan sonra içlerinden çıkan buhar kazanlardaki borulardan geçerek soğuk suya yerleştirilmiş bir hazneye ulaşırdı. Buhar bu hazneye ulaştığında yoğunlaşarak gül suyuna dönüşürdü. İlginçtir ki bilim ve teknolojideki tüm ilerlemelere rağmen Kaşan'da gül suyu çıkarma işlemi hâlâ yaklaşık 4 ila 7 saat süren geleneksel yöntemle yapılmaktadır. Sadece kullanılan araçların malzemesinde bazı değişiklikler olmuştur. Gül suyunun birçok faydası vardır. Örneğin ılımlı yapısı ile mide, kalp, karaciğer ve sinir sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir. Bu doğal ve hoş kokulu sıvı zihni güçlendirir ve güçlü bir sakinleştirici etki de gösterir. Gül suyu bazı insan yemekleri ve tatlılarında da kullanılıyor. Özellikle hakiki Muhammedi gül kokusuna sahip gül suyunun yüz toniği olarak kullanımı yalnızca cildi yatıştırmakla kalmaz, doğal cilt bakımından da etkili olup cilt kalitesinin genel olarak iyileşmesini sağlar. Ayrıca Muhammedi gülün aroması ile yapılan aromaterapi uygulamalarının etkisi de göz ardı edilemez. Thank you. Muhterem dinleyiciler, İsfahan ilinin dört bir yanından, hoş miza anlayışından misafirperverlik geleneklerine kadim ve geleneksel sanatların yansımalarına kadar halk kültürüne dair duyduklarımız, anlam yüklü, canlı bir tarihi manzarası sunuyor. İşte bu incelikler, İsfahan ve Kaşan gibi şehirleri tarihle modernitenin de kesişim noktasına dönüştürüyor ve bizi adım adım bu toprakların kadim hikayesine götürüyor. İran'ı keşfet bu yolculuğa devam ediyor. Gelecek bölümlerde yeni İsfahan'dan, onun güzelliklerinden ve şaşırtıcı yönlendiren söz edeceğiz. Sizlere duymadığınız ve görmediğiniz birçok güzellik sunacağız. Umarız bu podcast'ı dinlemek İran hakkındaki bilginizi artırır. Değerli görüş ve önerilerinizi iranradio.ir adresli olan radyo web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir bölü tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.